Ayrım arttı. Engellere yönelik ayrımcılıkla mücadele ve engelli haklarında savunuculuk modeli. Ayrımcılıkla mücadele ve engelli haklarının savunulmasında başlıca bileşenler ve araçlar, hazırlayan avukat Hasan Tatar. Amaç ne kadar anlamlı, doğru, iyi ve güzel olursa olsun, amacın gerçekleştirilmesi için uygun araçların kullanılması gerekmektedir. Araçların uygun olması, amacın tam ve eksiksiz gerçekleştirilmesi için vazgeçilmez bir unsurdur. Örneğin Engelliler Konfederasyonu'na bir gayrimenkul temin etmek istiyoruz. Bunu alabilmek için ciddi miktarda paraya gereksinimimiz var ve konfederasyonun hiç parası yok. Bu parayı temin etmek için hırsızlık yapmak ya da dolandırıcılık gibi yollara başvurduğumuzda amaca uygun araçları kullanmış olmayız. Evet, belki hırsızlıkla, rüşvetle, bankaları dolandırmakla gerekli parayı temin edip konfederasyona daire dahi alabiliriz ama yalnızca yasalara göre suç işlemekle kalmayıp toplumca kötü görülen bir ahlaksızlığı da yapmakla konfederasyonun onurlu çizgisine ters düşmüş oluruz. Demokratik engelli örgütlerinin istismara karşı mücadelesinin temelini güzel amaçlar için olumsuz kötü yol ve yöntemlere, yanlış araçlara başvurulmak suretiyle engelli mücadelesinin kirletilmesine karşı kararlı duruşu oluşturmaktadır. Amaca ulaşmak için her türlü yolu mübah gören makyavelist anlayış, demokratik engelli hareketine ait bir tutum olamaz. Bu nedenle iyi ve güzel amaçlar ancak ona uygun doğru araçların kullanımıyla gerçekleştirilmelidir. Aracın doğru ve uygun olması da yeterli değildir. Uygun araçların uygun yol ve yöntemlerle kullanılması gerekmektedir. Örneğin bilgi edinmenin önemli araçlarından olan bilgisayar ve internet doğru kullanılmadığında kullananı bilgiye değil başka olumsuzluklara sürükleyebilir. Yalnızca oyun için ya da porno gibi çirkinlikler için kullanılan bilgisayarın bir bilgi edinme aracı olduğunu söylememiz mümkün değildir. Öyleyse uygun araçlar, uygun biçimlerle, uygun yol ve yöntemlerle amacın gerçekleştirilmesine yönelik tarzda doğru kullanıldığında istenen amacın gerçekleştirilmesi olanaklıdır. Genel olarak geçerli olan bu kural, engellilere yönelik ayrımcı düzenleme ve uygulamalara karşı savunma modeli oluşturma konusunda da geçerlidir. Örneğin, engellilere karşı ayrımcılık yapan bir kişiyle ona dava açarak mücadele etmek, haklılığımızı hukuk ve yargı yoluyla kanıtlayarak yapılan fiilin ayrımcılık olduğunu ve bunu yapanın cezalandırılacağını göstererek başka kişilerin ayrımcılık yaptıkları takdirde cezalandırılacaklarını bilmelerini ve daha dikkatli davranmalarını temin etmek doğru yaklaşımdır. Bize karşı ayrımcılık yapan kişiyi tehdit etmek, ona küfretmek ve döverek bu kişinin yaptığının ayrımcılık olduğunu fark etmesini bu yollarla sağlamak ise yanlış olandır. Burada katılımcıların doğru ve yanlış araçlar kullanarak ayrımcılığa karşı savunu örneği vermeleri istenecek ve konunun örneklerle daha iyi anlaşılmasına çalışılacak. Peki, engellilere yönelik ayrımcılığa karşı savunu modeli oluşturmak için kullanacağımız başlıca araçlar nelerdir? 1. Mevzuat ve yargısal süreçler. Ayrımcılık insanın en ilkel dönemlerinden beri uygulana gelen bir durum olmasına karşın, hukuk belgelerine ve literatüre 20. yüzyılın ilk yarısının sonuna doğru 1948 yılında kabul edilen Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ile birlikte girmiştir. Bu bildirgeye bağlı çıkarılan diğer bildirgelerde ve insan hakları temelli sözleşmelerde de ayrımcılık önemli yer tutmuştur. Engellilere yönelik ayrımcılığa ilişkin düzenlemeler ise daha yenidir. Diğer arkadaşlarımızın sunumlarında ayrıntılı biçimde yer aldığı için biz burada bu konuya değinmekle yetineceğiz. Ayrıca Türkiye Körler Federasyonu Delegasyonu'nun 1996 yılında Kanada'nın Toronto kentinde yapılan Dünya Körler Birliği Kongresi'ne yaptığı öneriyle çalışmalarına başlanan ve 2006 yılı sonunda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nca kabul edilerek 2007 yılı Mart ayı sonundan itibaren çok sayıda ülke tarafından imzalanmak suretiyle yürürlüğe giren, Türkiye'nin de altında imzasının bulunduğu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarılan bir yasa ile onanarak iç hukuk metni haline de getirilmiş bulunan 21. yüzyılın ilk insan hakları sözleşmesi olan Birleşmiş Milletler Engelli Kişilerin Hakları Sözleşmesi'nde engellilere yönelik ayrımcılığa karşı mücadelenin ruh verdiğini belirtmeden geçemeyeceğiz. Bu nedenle engellilere yönelik ayrımcılığa karşı mücadelemizde Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi uluslararası düzeyde bir başucu belgesi olarak hep elimizin altında bulunmalıdır. Ne var ki iç hukukumuzda ve mücadelemizin çeşitli alanlarında bizler için önemli bir dayanak oluşturan bu sözleşmenin bir parçası niteliğinde olan ihtiyari protokol henüz Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onanarak kabul edilmiş değildir. Bu nedenle uluslararası düzeyde yargısal başvuru yollarını bu sözleşme açısından henüz kullanamıyoruz. Ulusal mevzuatımızda da 2005 yılında kabul edilen 5378 sayılı yasayla birlikte engellilere yönelik ayrımcılık bir hukuk normu olarak mevzuatımıza girmiş, aynı zamanda bu yasayla Türk Ceza Yasası'nın 122. maddesine eklenen bir hükümle engellilere yönelik ayrımcılık ceza yaptırımı olan bir suç durumuna da gelmiştir. Ne var ki ceza yasasının bu hükmünün de henüz etkili biçimde kullanılabildiğini söylememiz olanaklı değildir. Zira bir hususun hukuk normu olarak düzenlenmesi yetmemektedir. Bu normu uygulama makamında bulunanların konuyu içselleştirmeleri son derece önemlidir. Bu madde ile ilgili yapılan şikayet ve suç duyuruları kasıt unsurunun yokluğu gibi gerçekçi olmayan gerekçelerle sonuca ulaşamamakta, çoklukla savcılıklar takipsizlik kararı vermekte, dava açılsa da unsurları oluşmayan suçtan dolayı çoklukla sanıklar beraat etmektedir. Az da olsa bu suça ilişkin doğru kararlarda bulunmaktadır. Örneğin İstanbul'da bir halk otobüsü şoförünün engelli bir kişiyi aracına almamak suretiyle engellilere karşı ayrımcı uygulama yaptığı için cezalandırılması emsal gösterilecek nitelikte anlamlı ve olumlu yargısal bir dayanak niteliğindedir. Hukukumuzda engellilere yönelik ayrımcılığın henüz düzenlenmediği dönemde yargısal süreçlerde başça hukuk dayanağımız eşitliği düzenleyen anayasanın 10. maddesiydi. Henüz yeterince sonuç alınamasa bile engellilere yönelen ayrımcı uygulamalarla, mücadelede suç duyuruları, şikayetler ve davalarla yargısal süreçleri işletmeliyiz. İnatla ve ısrarla bu süreçlerden sonuç almak için davaya ya da şikayete konu eylemin suç olduğunu kanıtlamak bakımından her somut olayda karar makamını ikna etme yönünde yoğun çaba harcamalıyız. Örneğin doğrudan engelli örgütlerinin açtığı davalar sonucunda engelli olduğu için öğretmenlik ya da çeşitli devlet memurluğuna atanması yapılmayan, azımsanmayacak sayıda kişinin göreve dönmesi sağlanmış, devletten kaynaklanan bu tür ayrımcı uygulamalar püskürtülmüştür. Yine dava yoluyla bazı yönetmeliklerdeki ayrımcı düzenlemelerin iptali sağlanmıştır. Ancak bireysel çabaların ötesinde yargısal süreçlerden daha olumlu ve etkili yararlanabilmek için karar makamında bulunan kişilerin bilgilendirilmesi, yani başta savcı ve yargıçlar olmak üzere hukukçuların konuyla ilgili eğitilmesine için engelli örgütleri özel çaba göstermelidirler. Bu konuda barolar bünyesinde oluşturulan engelli avukatlar komisyonlarına ve hukuk alanında faaliyet yürüten derneklere öncelikle görev düşmektedir. Engelli örgütleri de üyelerinin ve temsil ettikleri kitlenin muhatap olduğu ayrımcı uygulamaları izlemeli, tespit etmeli, bir araya getirmeli, başta yargısal ve hukuksal süreçler olmak üzere değişik uygun araç ve yöntemleri değerlendirerek bir savunma mekanizması oluşturmalıdırlar. 2. Kamu kurumları. Engellilere yönelik ayrımcı uygulamalara karşı savunu mekanizması oluşturmak bakımından kamu kurum ve kuruluşları ile bu kuruluşların yetkilileri ve görevlileri ile kurulacak ilişkiler son derece önemlidir. Ayrımcı uygulamaların bir bölümü doğrudan kamu yetkililerinden ve görevlilerinden gelmektedir. Konservatuarı birincilikle kazanan görme engelli genç kızı, konservatuarı almamak için açıklama yapan, sevilen Türk halk müziği sanatçısı ve akademisyen, müzik otoritesi Can Etin'in söylemleri ve engellerin öğretmen olarak atanamayacaklarına ilişkin yönetmelik maddesinin iptali ile ilgili açılan davanın Danıştay'daki duruşmasında söyleyecek başka sözü kalmadığı için yüksek mahkeme heyetine hitaben "Siz çocuğunuzu görme engelli bir öğretmeni teslim eder misiniz?" diyecek kadar ileriye giden Milli Eğitim Bakanlığı'nın hukuk müşavirinin sözleri, kamu görevlilerinin ve yetkililerinin konuya yaklaşımını gösteren çarpıcı örneklerden. Katılımcılardan konuya ilişkin örnek vermeleri istenecektir. Lobicilik. Başta hükümet üyeleri ve üst düzey bürokrasi olmak üzere kamu kuruluşlarının etkili ve yetkili kişileri ile ilgili görüşmeler yapmak, engellilere karşı ayrımcı uygulamalar ve düzenlemelerle ilgili kamu yetkilileri ve görevlilerinden bir farkındalık yaratmak için çaba göstermek, kamu kuruluşları ile alana ilişkin ortak toplantılar, panel, sempozyum, forum gibi ortak etkinlikler gerçekleştirmek, başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere konuyla doğrudan ilgili karar verme konumunda bulunan kişilerin kararlarını ve yapacakları düzenlemeleri etkilemek için lobi faaliyeti yürütmek son derece gerekli ve önemlidir. Yine siyasi partiler, parti grupları ve milletvekillerine yönelik lobi faaliyeti yoluyla alana ilişkin düzenlemelerde hata yapılmamasını sağlamak için çaba göstermek gereklidir. Bu konudaki eksiklik ve yetersizlikler yasal düzenlemelerin hatalı ve yanlış olmasına yol açmaktadır. Sonradan bunların düzeltilmesi için çok daha fazla emek, çaba ve uzun bir süreyi gerektirmektedir. Örneğin, görme engellilerin imzalarının ancak iki tanıkla geçerli sayılacağına ilişkin borçlar yasasındaki düzenleme, yoğun çaba ve girişimler sonucu etkili lobi faaliyetiyle ortadan kaldırıldıktan sonra yeniden benzer bir düzenleme yapılmıştır. Ancak konfederasyonumuzun ve bağlı federasyonların son andaki etkili lobi faaliyetiyle yürürlüğe girmeden düzeltilebilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlar arasında yerel yönetimlerin de özel bir yeri ve önemi vardır. Günlük yaşamda doğrudan muhatabı olduğunuz düzenleme ve uygulamaların birçoğu belediyelerce gerçekleştirilmektedir. Bu bakımdan lobi faaliyetinin yöneleceği en önemli kurumlar arasında belediyeler, belediye başkanları ve yetkilileri istisna bir yer tutmaktadır. 3. Sivil toplum örgütleri, ayrımcılığa karşı savunma modeli oluşturmada ilgilenmemiz gereken unsurlar arasında sivil toplum örgütlerinin istisna bir yeri olmalıdır. Meslek odaları, barolar, vakıflar, sendikalar ve demokratik kitle örgütleri hemen her alanda toplumu etkileme ve yönlendirme gücüne ve yeteneğine sahip kuruluşlardır. Bu kuruluşlarla yapılacak işbirliği ve ortak projeler sayesinde yalnızca bu kuruluşların üyeleri değil, çok daha geniş bir toplum kesimi üzerinde etkili olmak mümkündür. Zaten bu kuruluşların bir bölümü farklı alanlarda ayrımcılığa karşı da mücadele yürüten örgütlerdir. Örneğin kadın örgütleri, azınlık örgütleri, LGBTTİ dernekleri bunların başçalarıdır. Alevi, Bektaşi dernekleri ve federasyonları, Roman, Ermeni, Rum gibi etnik topluluklara yönelik çalışma yapan dernek ve vakıflar, kendi alanlarında ayrımcılığa karşı mücadele yürüten sivil toplum örgütleridir. Onların deneyimden yararlanmak, bizim deneyimlerimizi onlara aktarmak ve bazı ortak faaliyetler düzenleyerek ayrımcılığa karşı savunu alanında yeni kazanımlar elde etmek mümkündür. Ya engelli örgütleri? Faaliyet yürüttüğümüz coğrafyada çok farklı engel gruplarına ait engelli örgütleri bulunabilir. Zira engelliler alanında ulusal ya da yerel ölçekte faaliyet yürüten engelli örgütü sayısı son yıllarda giderek artmaktadır. Bunların istismara yönelen bir bölümü dışarıda bıraksak dahi işbirliği sayılabilecek çok sayıda engelli örgütü bulunabilir. Savunu modeli oluştururken diğer engelli örgütlerini motive etmek, onlarla birlikte bir takım faaliyetleri planlayıp gerçekleştirmek yararlı olacaktır. Bunun için yerel engelliler platformları ya da sivil toplumla yerel yönetimler arasındaki köprü görevi yapan ve birçok engelli sivil toplum örgütünün katıldığı kent konseyleri bünyesindeki engelli meclisleri değerlendirilebilir. Unutmamalıyız ki birlikten güç doğar ve güçlerimizin birleştirilmesi engelliliğe yönelik ayrımcılığa karşı savunma modelimizin daha güçlü olmasını sağlayacaktır. Üniversitelerle işbirliği. Savunma modeli oluştururken mutlaka işbirliği yapmamız gereken unsurlar arasında üniversiteler öncelikli ve özel bir öneme sahiptir. Üniversitelerle yapılacak işbirliği ve ortak çalışmalar savunma modelimiz için akademik destek sağlayacağı gibi çok daha geniş etki alanına ve etki gücüne sahip olan üniversitelerin ve akademisyenlerin konuyu daha duyarlı hale getirmesi sayesinde mücadelemiz daha fazla gelişip güçlenecektir. Örneğin engelliliği de kapsayacak biçimde Bilgi Üniversitesi'nin uyguladığı projeler ve yaptığı çalışmalar ayrımcılığa karşı mücadelede tartışmasız müstesna bir yer tutmaktadır. 4. Medya ve genel olarak toplum. Günümüzde çağdaş demokratik ülkelerde medya, yasama, yürütme ve yargının yanı sıra 4. kuvvet olarak nitelendirilmektedir. Bu niteleme medyanın giderek artan etki gücünden kaynaklanmaktadır. O halde engelli haklarının geliştirilip güçlendirilmesi, engelliliğe yönelen ayrımcılığın azaltılıp ortadan kaldırılması için değerlendirilmesi, gereken araçlar içine medyayı yani televizyon, radyo, gazete, dergileri ve şimdilerde etki gücünü artıran internetteki haber sitelerini ve sosyal medyayı almak durumundayız. Savunma modeli oluşturmada medya ile kurulacak iyi ilişkiler mücadelemize önemli katkılar sunacaktır. Medya sesimizi halka duyurmamızı, doğrudan halka ulaşmamızı sağlayacaktır. Yapacağımız iyi hazırlanmış basın toplantılarıyla meramımız çok sayıda medya organı yoluyla halka anlatabiliriz. Yine radyo ve televizyonlarda katılacağımız programlarla sesimizi doğrudan dinleyici ve izleyici olan insanlara duyurabiliriz. Köşe yazarlarıyla kurulacak iyi bir düzeyli ilişkiler onlar aracılığıyla mesajlarımızın topluma doğru biçimde ulaşmasını sağlayacaktır. Toplumsal alandaki konulara ilişkin amacın gerçekleşmesi ancak konunun topluma mal olmasıyla mümkündür. Diğer araçların yanı sıra medyanın da büyük katkısıyla toplumda neden yaygın bir farkındalık yaratmayı başarabilirsek, engelliliğe yönelik ayrımcı uygulamalara karşı o ölçüde başarılı bir savunu modelini gerçekleştirmiş oluruz. Topluma yönelik etkinlikler, savunu modelimizi oluşturmada doğrudan kendimizin yapacağımız ya da yaptıracağımız bazı etkinliklerin de küçümsenmeyecek payı vardır. Bu kapsamda konuya ilişkin toplumu aydınlatmaya yönelik toplantılar, paneller, sempozyumlar, çalıştaylar, forumlar bizim doğrudan toplu mesajımızın verildiği mekanizmalardır. Yine çeşitli toplum kesimleri içerisinde yapılacak anket ve benzeri uygulama ve araştırmalarında toplumda farkındalık yaratılması bakımından rolünü küçümsememek gerekir. Yine sinema, tiyatro ve değişik kültürel etkinliklerde topluma erişip mesajlarımızı iletebildiğimiz araçlar arasında değerlendirilmelidir. Not, konunun sunumunda konu genel olarak anlatıldıktan sonra katılımcılar gruplara bölünerek her bir grubun savunu modelinde değerlendirilecek araçlardan biriyle ilgili pratik bir uygulamayı planlayıp yeniden bir araya gelecek topluluğu sunmaları sağlanacak. Böylece hem sunumda katılım sağlandığı gibi hem de konunun ne ölçüde anlaşıldığı ve katılımcıların anladıkları ve planladıkları konuyu anlatabilme kabiliyetleri test edilmiş olacaktır. Kaynakça 1. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Mevzuat Genel Müdürlüğü sitesi, 2. Engelli ve Yaş Hizmetleri Genel Müdürlüğü sitesi, 3. UYAP Danıştay ve Yargıtay kararları, 4. kendi takip ettiğimiz dava dosyaları, 5. internet Hasan Tatar. 1. ayrımın sonu, sayfa 6.